Bitmeyen Kavga. John Steinbeck.
Ayrım 8.
Araba saatte 30 mil yapıyordu. Zaman zaman silindirlerin ikisi ateşleme yapmıyor, yeniden çalışana kadar araba öksüre öksüre yol alıyordu. 5 mil kadar gitmişlerdi ki London hızı kesti ve yol şuralarda bir yerde olacak dedi. Bir dizi gümüş renkli posta kutusu toprak yolu girilecek yeri gösteriyordu. Yolun üstünde Hunter kardeşler meyvecilik şirketi S marka elmalar yazılı bir tahta vardı. Araba ağır ağır ilerlemeye devam etti. Birden önlerine bir adam çıkıp elini kaldırdı. London arabayı durdurdu. Burada mı çalışıyorsunuz diye sordu adam. Hayır. İşçiye ihtiyacımız yok. Doluyuz. Arkadaşlarımızı görmeye geldik dedi London. Biz Talbot'ın orada çalışıyoruz. İçki satmaya gelmiş olmayasınız. Ne münasebet. Adam el fenerini arabanın arkasına tutup eski iç lastiklere, demirlere baktı. Pekala çocuklar, çok kalmayın ama. London gaza bastı. Ukala herif diye söylendi. Özel polisler kadar meraklısı da az bulunur. Arabayı bir dönemeçten sertçe aşırıp geldiklerini andıran uzun, alçak ve oda oda bölünmüş bir barakanın önünde durdurdu. Burada epey adam çalıştırıyorlar dedi. Bunun gibi 3 yatakhane daha var. Önüne gelen ilk kapıya gidip yumrukladı. Kapı aralandı. Yağlı saçlı şişman bir kadın başını uzattı. London, Dakin nerede kalıyor diye sordu. Kadın adamın sesindeki otoriteden etkilenerek, 3 kapı ötede bayım dedi, karısı ve 2 çocuğuyla. Teşekkürler. London konuşmaya devam etmek üzere olan kadını ağzı açık bırakıp yürüdü. London öteki kapıyı vurana kadar arkalarından baktı kadın. Dakin'in kapısı açılıp kapanana kadar da içeri girmedi. Kimdi diye sordu arkasından bir erkek. Bilmiyorum, iri yarı bir adam Dakin'i soruyordu. Dakin ince yüzlü, hareketsiz, ağızlı ve bakışları dikkatli bir adamdı. Sesi sert ve tek düzeydi. Vay vay dedi, gel bakalım, Redcliffe'den çıktığımızdan beri görmedim seni. Doktor ve arkadaşını tanıştırayım Dakin. Doktor geçen gece Liza'nın doğumunda yardımcı oldu, duymuşsundur belki. Dakin uzun soluk elini Mac'e uzattı. Duydum elbette, burada çalışanlardan bir ikisi oradaymışlar. Başka bir şeyden söz etmediklerine bakılırsa duyan da Liza'nın bir fil yavrusu doğurduğunu sanacak. Bu da bizim hanım doktor. Bunlar da çocuklarım, sağlıklıdır kerataları. Karısı ayağa kalktı. İri göğüslü, yanaklarını allık sürmüş, gaz lambasının ışığında altın dişleri parlayan bir kadındı. Boğuk bir sesle tanıştığımıza memnun oldum çocuklar dedi. Kahve mi içersiniz, içki mi? Dakin'in gözleri gururla parlıyordu karısına bakarken. Mac havayı koklayan bir sesle, doğrusu yolda epey üşüdük dedi. Altın dişler parıldadı. Tam da düşündüğüm gibi. Birer içki iyi gelir. Kadın bir şişe viski ile bir bardak çıkardı. İstediğiniz kadar alın çocuklar. Nasıl olsa tepelemeden fazla dolduramazsınız. Şişe ve bardak elden ele dolaştı. En son bayan Dakin içti. Sonra şişenin mantarını yerleştirip şişeyi dolaba koydu. Odada 3 portatif iskemle ile çocuklar için 2 portatif yatak vardı. Duvara da büyük bir kamp yatağı yaslanmıştı. Epey eşyanız var Bay Dakin dedi Mac. Küçük bir kamyonum var. Ara sıra taşıma işi buluyorum. Sonra kendi eşyamı taşıyorum işte. Eşim hamarat bir kadındır. Zaman buldukça el işi yaparak para kazanır. Bayan Dakin kocasının kendisini övmesi karşısında gülümsedi. London birden kibarlığı bir yana bıraktı. Bir yere gidip konuşmak istiyoruz. Neden burada konuşamıyoruz? Konuşacaklarımız biraz gizli de ondan. Dakin karısına döndü. Sesi tek düzeydiğine. Sen çocukları alıp Bayan Schmidt'e git biraz. Kadının yüzündeki düş kırıklığı okunuyordu. Dudakları sarktı, altın dişi gözden kayboldu. Bir an karşı çıkacakmış gibi baktı kocasına. Ancak Dakin birden gülümsedi. Pekala, sizler burada oturun konuşun bakalım. Ben zaten daha önce gitmeliydim Bayan Schmidt'e. Henry tut kardeşinin elinden. Kadın tavşan postundan kısa ceketini giydi. Sarı saçlarını eliyle düzeltti. Siz keyfinize bakın. Kadının yürüdüğünü, ileride bir kapıya vurduğunu duydular. Dakin pantolonunu çekiştirip büyük yatağa oturdu. Ötekilerin de iskemlelere oturmasına işaret etti. Gözlerinden hiçbir şey okunmuyordu. Tıpkı bir boksör gibi ne yöne baktığı da pek belli değildi. Ne de diyeceğin London? London yanağını kaşıdı. Biz buraya geldikten sonra yapılan ücret indirimine ne diyorsun? Dakin'in sımsıkı kapalı ağzı birden titredi. Ne diyeceğim? Seviniyor değilim herhalde. London oturduğu yerde öne doğru uzandı. Ne yapılması gerektiği konusunda bir fikrin var mı? Örtülü bakışlar hafifçe parıldadı. Yok, senin var mı? Örgütlenip bir şeyler yapabileceğimizi düşünür müsün hiç? London kaçamak bir bakış fırlattı Mac'e. Dakin bu bakışı görmüştü. Başıyla Mac ile Jim'i işaret etti. Radikal mi bunlar? Mac bir kahkaha patlattı. Geçinebilecek bir ücret isteyen herkes radikaldir. Dakin bir an adamın yüzüne baktı. Radikallere karşı değilim ama şunu da iyice aklına sok. Herhangi bir örgüt adına deliğe girmeye niyetim yok. Eğer bir örgüte bağlıysanız bunu öğrenmek bile istemiyorum. Karım, çocuklarım ve bir de kamyonum var. Adım falancanın defterine kayıtlı diye içeri girmek istemem. Söylemek istediğin nedir London? Ortada toplanacak elma var Deacon. Adamları bir örgütlersek... Deacon'ın gözlerinde hafif bir tehdit parıltısından başka hiçbir şey yoktu. Olgun sesiyle, pekala dedi. Irgatları örgütledik. Toplanıp grev kararı aldılar. 12 saat içinde burası grev kırıcılarıyla dolar. Sonra ne olacak? London yanağını kaşıdı. Grev gözcülüğüne başlarız. Bir toplantı yasağı çıkarırlar ve eli tüfekli 100 güvenlik görevlisini üstümüze salarlarsa... London sorgu dolu bakışlarla Mac'e baktı. Mac'den buna kendisi yerine yanıt vermesini istiyordu. Mac ise düşünceliydi. Biz sizin bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenmek istedik Bay Deacon dedi. Deyin ki bir çelik fabrikasının 3000 işçisi greve gitti ve içeriği kimseye sokmamak için grev gözcülüğüne başladılar. Fabrikanın çevresinde tel örgü çit var. Patron tele yüksek voltajlı elektrik veriyor. Kapıya nöbetçiler koyuyor. Kolay iş bu. Ama bütün vadiyi kontrol altına almak için kaç güvenlik görevlisi gereksizce? Deacon'ın gözlerinde bir anlık bir parıltı göründü. Tüfekliler dedi. Grev kırıcılarını dövdük diyelim. Peki ya silahlar ateşe başlarlarsa? Bu ırgat topluluğu ateşe falan gelemezler. Biri bir av tüfeği bile ateşlese tavşan gibi en yakın çalı dibine koşacaklardır. Bu durumda yabancı işlerin içeri girmesini nasıl önleyeceğiz? Jim ağızdan ağza bakıyordu. Siz kendileriyle konuşursanız gelen grev kırıcılarından çoğu işi bırakırlar dedi. Ya diğerleri? Eline ayağına çabuk bir grup onları kolay halleder dedi Mac. Ben kendim ağaçlarda meyve topluyorum. Herkes çok içerlemiş durumda bu indirime. Elmaların da toplanması gerektiğini unutma. Çelik fabrikası gibi kapatamazsın meyve bahçesini. Deacon kalkıp dolaptan şişeyi çıkardı. Kendisine biraz içki koydu. Ötekilere de şişeyi işaret etti ama üçü de başlarını salladılar. Bu ülkede grev hakkı var diyorlar ama sonra grev gözcülüğüne karşı yasalar çıkartıyorlar dedi Deacon. Kısacası bize yalnızca işten çekilme hakkı tanıyorlar. Ben bu işlere karışmak istemem. Benim bir kamyonum var. Jim siz diye söze başladı ama birden boğazının kupkuru olduğunu fark etti öksürdü. Siz elmalar toplandıktan sonra nereye gideceksiniz Bay Deacon? Pamuk'a. Oradaki çiftlikler daha da büyüktür. Burada indirime ses çıkartmazsak orada daha büyük bir indirimle karşılaşabiliriz. Mac teşvik edercesine gülümsedi. Bunu yapacaklarını çok iyi bilirsin dedi. Her zaman aynı şeyi yapmışlardır. Irgatlar sonunda mücadeleye zorlanana kadar ücret indirimi. Deacon viski şişesini bırakıp gidip büyük yatağa oturdu. Çalışırken eldiven giydiği için yumuşacık kalan uzun beyaz ellerine baktı. Sonra elleri arasından yere baktı. Başıma dert açmak istemem ben. Hanımla çocuklarla şimdiye kadar gül gibi idare ettik ama lanet olsun siz de haklısınız. Pamuk toplama ücretlerinde de indirim yapacaklardır. Neden rahat bırakmazlar bizi sanki? Örgütlenmekten başka çare yok bence dedi Mac. Deacon sinirli sinirli başını salladı. Sanırım öyle. Hiç istemediğim halde benden ne bekliyorsunuz? London, Deacon sen bu grubu istediğin tarafa yöneltirsin dedi. Ben de benimkini. Herhangi bir yöne çekilmek istemeyeni hiçbir şey yapamazsınız diye Mac söze karıştı. Deacon ile London'ın konuşmaya başlamaları gerek. Adamları konuşturun. Hepsi öfkeli ama konuşacak şeyler tükenmemiş daha. Diğer iş yerlerinde de konuşturmak gerek onları. Yarın ve öbür gün hep konuşsunlar. Sonra bir toplantı yaparız. Böylesine öfkelenmiş insanlar arasında haber çabuk yayılır. Şu anda aklıma bir şey geldi dedi Deacon. Grev yaptık diyelim. Burada kamp kuramayız o zaman. Bizi devlet ya da eyalet yollarında da barındırmazlar. Nereye gideriz o zaman? Bu benim de aklıma geldi dedi Mac. Bir fikrim var. Özel bir toprak parçası bulabilsek işimiz hallolurdu. Belki. Washington'da ne yaptıklarını biliyor musun? Kamu sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle attılar grevcileri. Sonra da kulübeleri, çadırları hep yaktılar. Bunu biliyorum Bay Deacon. Ama kampta bu işlere bakan bir doktor olduğunu düşünün. O zaman bir şey yapamazlar. Sen gerçekten doktor musun diye kuşkuyla sordu Deacon. Değilim ama gerçek doktor olan bir dostum var ve bu işi de yapar sanırım. Ben bu işi çok düşündüm Bay Deacon. Grevler konusunda çok şey okudum. Deacon buz gibi gülümsedi. Okumaktan daha fazla şeyler yaptığın belli dedi. Çok şey biliyorsun. Senin hakkında başka şey öğrenmek istemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ben. London Mac'e döndü. Bunların gerçekten üstesinden gelebileceğimize inanıyor musunuz doktor? Bak London. Kaybetsek bile öyle bir gürültü koparacağız ki pamuk toplama ücretlerini indiremeyecekler. En azından bu kadar bir yararımız dokunacak. Deacon da aynı fikirdeymiş gibi sallıyordu başını. Ben sabah erkenden konuşmaya başlarım. Adamların öfkeli oldukları konusunda çok haklısın. Müthiş içerlemiş durumdalar ama ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz onlara bir fikir veriyoruz işte dedi Mac. Diğer çiftliklerdeki işçilerle de bağlantı kurmaya çalışın Bay Deacon. Ayağa kalktı. Artık gitsek iyi olur derim ben. Elini uzattı. Sizinle tanıştığımıza memnun oldum Bay Dakin. Dakin'in dudakları aralandı. Beyaz ve düzgün takma dişleri göründü. 3000 dönüm elma bahçem olsaydı ne yapardım biliyor musunuz? Bir çalının arkasına saklanır ve siz geçerken basardım beyninize kurşunu. Böylece pek çok beladan kurtulurdum ama küçük bir kamyonumla birkaç parça eşyadan başka hiçbir şeyim yok. İyi geceler Bay Dakin, görüşürüz. Jim ile Mac dışarı çıktılar. İçeride London'ın Dakin'le konuşmasını duyuyorlardı. İyi insanlar bunlar. Kızıl olabilirler ama yine de çok iyi insanlar. London dışarı çıktı. Kapıyı kapattı. Az ileride bir kapı aralandı. Dışarı bir ışık demeti düştü. Bayan Dakin ve iki oğlan kendilerine doğru yürümeye başladılar. İyi geceler çocuklar dedi kadın. Sizin gitmenizi bekliyordum. Ford humurtuyla eve doğru yola koyuldu. Barakanın ardındaki yerine yerleşti. Mac ile Jim London'dan ayrılıp kendi karanlık odalarına gittiler. Jim bir kilim parçasına sarınıp yere uzandı. Mac bir sigara yakıp duvara yaslandı. Bir süre sonra sigarayı bastırdı. Uyanık mısın Jim? Evet. Çok akıllıca davrandın Jim. O pamuk lafını açtığında herif su koyuvermek üzereydi. Çok akıllıca bir iş yaptın. Yardım etmek istiyorum diye bağırdı Jim. Mac, çok kaptırdım bu işe kendimi. Uyumak istemiyorum. Uyusan iyi olur. Bundan sonra geceleri çok işimiz olacak. Rüzgar ağaçlar arasındaki yollarda tozu dumana katıyor, dalları sallıyor, olgun meyveler yumuşak seslerle yerlere düşüyordu. Havada don vardı. Rüzgar kesildiğinde ise sonbaharın o garip sessizliği kaplıyordu ortalığı. Elma toplayıcıları ceketlerini sıkı sıkı düğmelemişler, çalışıyorlardı. Kamyonlar geçip gittikçe tozdan bir duvar rüzgar yönünde uzaklaşmaktaydı. Yükleme yerindeki kontrolör hesap yapmadığı zamanlar ellerini, defteriyle kalemini koyun posta ceketinin içine sokuyor, ayaklarını yere vurup duruyordu. Jim kovasını kutusunun yanına götürdü. Çok üşüyorsun galiba. Rüzgar değişmezse daha da soğuk olacak dedi kontrolör. İnsanın ilikleri donuyor. Aksi bakışlı bir oğlan gelip kovasını kutuya boşalttı. Kaşları gözleri üstüne, saçı da alnına iniyordu. Gözleri kızarmıştı. Elmaları zedeleme dedi kontrolör. Zedelenen yerde hemen çürüme başlar. Öyle mi? Evet öyle. Kontrolör kalemiyle bir çizgi çekti. O kova sayılmadı. Bir daha dene. Alev alev yanan gözler düşmanlıkla baktı adama. Başına bir gelecek var senin. Belanı bulacağın gün uzak değil. Kontrolör öfkeden kıpkırmızı kesildi. Ukalalık edeceksen ufak ufak yolunu tutsan iyi edersin. Çocuk yere tükürdü. Göreceksin gününü. İlk gidenlerden biri sen olacaksın. Bilmiş bilmiş baktı Jim'in yüzüne. Öyle değil mi ahbap? İşinin başına dönsen iyi edersin dedi Jim. Çalışmazsak gündeliği doğrultamayız. Çocuk eliyle işaret etti. Ben o 4. ağaçtayım ahbap. Yürüdü gitti. Neler oluyor diye sordu kontrolör. Bu sabah herkeste bir alınganlık var. Rüzgardan olacak. Böyle esince sinir falan bırakmıyor insanda. Kontrolör Jim'in sesinde alaycı bir şeyler sezdiğinden dikkatli yüzüne baktı. Sen de mi? Ben de. Havada ne var Nolan? Bir şeyler mi kaynıyor? Ne demek istediğimi çok iyi anladın. Jim kovasını diziyle yavaşça vurdu. Yanından geçen kamyondan korunmak için geri çekildi. Bir an bir toz bulutunun ardında kaldı. Belki de o küçük kara defter yüzünden bu kadar cahilsin dedi. Onu bırakıp biraz çevrene bak bakalım neler olup bitiyormuş. Anlaşıldı. Örgütleniyorsunuz ha? Eh, havada beladan başka şey yok zaten. Havada tozdan başka şey yok dedi Jim. Ben bu tür tozu daha önce de gördüm Nolan. Öyleyse ne olup bittiğinde biliyorsundur. Jim yürümeye davrandı. Dur bir dakika Nolan dedi. Jim döndü. İyi bir insansın sen. Nolan, iyi bir işçisin. Neler oluyor söyle bakalım. Duyamadım dedi Jim. Neden söz ettiğinde anlayamadım. Adının karşısına bir nokta koyacağım. Jim öfkeyle iki adım attı adama doğru. Koy noktanı da için rahat etsin. Ben bir şey söylemedim. Küçük bir çocuk sana karşı çıktı diye ne yapacağını bilemiyorsun. Kontrolör huzursuzca çevresine bakındı. Dalga geçiyordum seninle. Dinle oğlum. Kuzey ucunda bir kontrolöre ihtiyaçları var. Sen bu iş için biçilmiş kaptansın. Yarın sabah işe başlayabilirsin. Ücreti de daha iyidir. Jim'in bakışları bir an öfkeyle karardı. Sonra gülümseyerek yaklaştı adama yumuşak bir sesle. Ne istiyorsun diye sordu. Açık konuşacağım Nolan. Bir şeyler dönüyor ortalıkta. Baş kontrolör uyanık olmamı, neler olup bittiğini öğrenmemi istedi. Sen bana bilgi toplarsan ben de o kontrolörlük için senin lehinde konuşurum. Saati 50 sent. Jim düşündü. Bir bildiğim yok dedi. Benim de bir çıkarım olsaydı bir şeyler öğrenmeye çalışırdım belki. 5 dolara ne dersin? İyi para. Tamam. Sen bir dolan ortalıkta. Bugünlük ücretini kaybetmemen için ben seni kovaların tamammış gibi yazarım. Bakalım bir şeyler öğrenebilecek misin? Beni aldatmayacağından nasıl emin olabilirim diye sordu Jim.
Ayrım sonu.